Ayrım 5.
Yurdagül beklemediği soru karşısında anlamamış gibi baktı önce, sonra geri dönüp gözleri bir noktaya takılı kaldı bir süre. Halkın savaşı kazanmasına bağlı dedi. Al sana kitaplar dolusu yanıt. Halk nerede? Sesindeki güvensizlikten kendi ürkmüş gibiydi. İşine geldi mi halk? Kilimleri, cicimleri, çorapları, heybeleri yapanlar, tahtayı bakırı oyan, taşı kesenler, halıya ilmek atan, nakış döken, toprağa, çamura biçim verenler, bunlar halk değil miydi? Yıllar yılı kolayından övgüler düzüp gönlünü kaptırdığını söylediğin bütün bu insan yığınlarını önüne cezaevi duvarı dikildi mi yok sayacaksın? Halkı yatsıyan kim? Bunlarla birlik olmadığını söylüyorum. Her işi yapacaklar, halk adına yapacaklar. Peki halk nerede? Onu diyoruz biz de dedi Yurdagül. Halk bir ortaya çıksa bütün gücüyle, görkemiyle sorun kalmaz. Sürecek yoksa. Tartışmaya mı gireceğim bu kızla? Yapsınlar bakalım ne yapacaklarsa halk adına. Halk ortaya çıkmıyor işte. Ara sıra homurdanıp durur, o da ateş bir yerine değerse. Sizler cayır cayır yanarsınız, analarınız, babalarınız bir de. Ah bu ülkenin umutsuz çıkmazı, halk sürünür. İnsanlar acılara batar, herkes bir yol arar, kimse bulamaz. Ülkeyi kurtarmaya şimdi de bunlar çıktı, kendilerini bile kurtaramayacaklar. Bize düşen görev bu, dönüp baktı. Karşı koyar gibi gözlerini dikmişti kız, sürdürdü. Halka yolunu göstereceksin. Her vakit böyle olmuş. Umarsız baktı kıza. Biliyordu. Ne söylese boştu. Isınmaya bile başlamıştı yüreği. Ah zavallı çocuklar. Acımayacaklar size. Sizlere acımak da bize düşüyor. Onlara acıdığını duysa bu kız. Acınası durumda kendimiziz aslında. Nesine acıyacağım onların? Acımıyorum. Levent'i de kurtaramam şu çirkeften. Ölümden kurtulsun yeter. Ona dayanamam. Bunca genç asıldı, öldürüldü. Onların anaları, babaları nasıl dayandılar? Bilemem. Onlar benim oğlum değildi. Tutamamıştı. Sigara paketini çıkardı. Boştu. Canı sıkkın buruşturdu paketi. Yurdagül kalktı. Benim de bitmiş dedi. Bir kuşu gidip kantinden aldığı iki paketin birini uzattı. Sağ olun. Paket olunca çok içiyorum. Yasak bana. Kızdan bir sigara aldı. Dalgın bir iki çekiştirip attı hemen. Sizin işiniz filan? Arkadaşlarının muhasebe bürosunda çalışıyormuş Yurdagül. Durgun bir tanışma söyleşisi başlamıştı artık. Annesi öğretmen, babası astsubay emeklisi. Abisi avukatlık stajı yaparken tutuklanmış. Karısını da arıyorlarmış, yokmuş ortada. 11 aylık bebelerine Yurdagül'ün annesi bakıyormuş. Bir katları varmış Ziver Bey'de, orada kalıyorlarmış. Bulabilirlerse bir yanda bir eve geçmek istiyormuş arkadaşlarıyla. Kız arkadaşları yani. Belli etmemeye çalıştığı bir özenle vurguladı arkadaşlarının kız olduklarını. Erkeksiz kalabilirler mi bu genç kadınlar? Erkek isteğini ne kadar diretir bu genç güzel kadın? Kadın mı? Belki de Levent'le birlikteymişler dedi ya. Dediyse ne bileyim onu mu sorayım şimdi? Duru mavi gözleriyle gerçekten güzel kız. Bir yanı hüzünle yoğrulmuş gibi. Kandinasyon ilişkileri nasıl acaba? Anlaşabiliyorlar mı? Şunları Gülşen'le yan yana görmek, konuşurlarken dinlemek ne ilginç olurdu. Ya Levent'le konuşmaları? Mahkemelerde görüyormuş Levent'i. Duruşmalar başlamadan bir yıl kadar görememişler birbirlerini. Levent gizlideymiş bir ara. Niye evlenmediniz? Pat diye sormasını yadırgamamıştı kız. Bekliyordu demek. Bilmem dedi gülümseyerek. Vakit olmadı. Alay yolluydu sözleri. Şimdi? Bilmiyorum dedi. Ciddileşmişti. Bunları düşünmeye şimdi de vakit yok dedi çabucak geçiştirme çabasıyla. Konuyu atlamak için bir şeyler aranır gibi salona bakındı kalktı. Bir dakika dedi. Benim şu teyzeyle görüşmem gerek izninizle. Kapıya yakın bir yerde oturan yaşlıca bir kadının yanına gidip ilişti. Kadın kızı bekliyormuş gibi yüzünde bir değişiklik olmadan başını sallayarak konuşmaya başlamıştı. Bütün hesapları bozarak ortaya çıkan yeni durumla salondaki uğultuda kıpırdayıp bastırıvermişti. Konuşacak bir sürü şey vardı daha, gitti kız. Alışmıştım demek. Sürekli gergin devinim içinde koşturan, soluk burucunu bu karanlık kıza nasıl alışırım ben? Bizim kıskançlıklarımız, güvensiz, kuşkucu davranışlarımız cinsel doyumsuzluktan kaynaklanıyordu. Bu kuşak nereden anlayacak bizi? Bunların sorunları olmadığını nereden biliyorsun? Diretebiliyorlar. Saçma, gülünç de. Yalnız benim değil, hepimizin ortak gülünç yanımız. Karmaşık iç tepilerine dayanan bu yorumlarına da pek güven duymuyordu aslında. Geçmişteki yıkımının beceriksiz savunmalarıydı biliyordu. Gülşen'i kıskandığı için mi çıkmıştı Müslüm olayı, yoksa olaydan mı kaynaklanıyordu kıskançlığı? Yumurta mı, tavuk mu öyküsü? Bu kuşaklar bizden güçlü. Ben yıkıldım. Niye? Bunlar nasıl dayanabiliyorlar? Levent belki de işlemediği bir cinayetin altında suskun bekliyor ölümü. Öldükte birilerini kurtaracak. Bu çocuk delirmiş. Kız çok şey biliyor. Ne yapayım? Ne yararı var bana bilgisinin? Levent'i asacaklarını bile bile susacak. Öldüren Levent belki de. Öldürdükleri. Faşist katilin tekiymiş biri. Öbürü de kim olursa olsun. Oğlumu asarlarsa. Sorun bu benim için. Bu soğuk duvarların dibine Levent çekip getirdi beni. Ölen, öldüren o kadar çok kişi var ki Türkiye'de. Elimden ne gelir? Açıkçası umursamıyorum derdi. Herkesi düşünmek benim işim değil. Şu paketleri götürüp oğluma vereceğim. Bir de ne diyecekmişim? Sağ malcılarda grev var. Burası da karışacak. Kıza göre içeride çatışmalar bitecek. Burada düzene girecek. Açlık grevinde öleceklerin sorumluluğu biraz da bana yıkılmayacak mı? Bu Levent de olabilir. Gardiyanlardan gizli söylerken bir de anladılar. O pek önemli değil. Değil ama tatsız gene de. Ne yapacakları belli mi olur? Örgüte yardım suçundan hadi bir de gazetelere. Ne olurum ben? O kadar da değil belki. Ama gene de bir şey. Korktuğumdan filan da değil. Niye bulaşayım? Bir yararı da yok. Belki zararı var Levent'e. Kravatını gevşetti. İnceden bir ter basmıştı. Burası ısınmadı ya. Hastalanıyor muyum? Sinirsel gerilimden kaçmam gerekmiş. Hangi ülkede yaşıyoruz doktor? Geberip gideceğiz bu pislikte. Gözlerini kapattı. Olanları unutmaya, iyice kararmaya yüz tutan içini, güzel düşlerin pırıltısında ısıtmaya çalıştı. Gugui'nin İya Orana Maria'sında kadınlar. Edirne'de Rüstem Paşa medresesinin orta avluları. Olmuyordu. Geriğinde başvurduğu bu kaçıp sığınma yöntemini uygulayamıyordu bir türlü. En çok da karşısına daha demin çıkmış kızda engel olan. Kas katı istenci, kesin yargılı, soluk mavi bakışlarıyla çakılmış gibi dimdikti karşısında. Ürküyle anımsadı. Yıllar önce yine bir cezaevi kapısında karşısına dikilmiş Doktor Gülşen'di bu. Oyun iyice belliydi artık. Acımına varmıştı. Babası da olsanız sormamanız gerekir diyor. Levent'in öldürüp öldürmediği, daha doğrusu kimin öldürdüğü, polisin de öğrenmeye çalıştığı şeymiş. Başka nasıl olacaktı? Görevleri. Bulup çıkarsınlar gerçek katilleri. Sen de yardımcı olur musun? Hayın derler. Polis de işbirliği yaptı. Desinler. Demiyorlar mı zaten? Avukatla konuşmalıyım bunu. Hangi avukatla? Oğlan senin tutacağın avukat istemiyor. Anası olacak. Asıl onunla konuşmak gerek. Oğlunu asacaklar. İşlemediği bir suç için belki de. Sen anaysan... Bir şey denemez o kadına. Yurdakiler de bunların ürünü. Diktiler karşımıza. O sade, o damıtılmış, soluk mavi bakışlı güzelliğin altında nasıl acımasız canavar yüreği taşıyor kız. Gözlerini açtı. Yurdagül bir şeyler anlatıyordu kadına. Kadın gene ağırdan baş sallıyor. İşte böyle sürekli baş sallayanlar gerekli size. İstediğiniz kadar sınavlardan geçirin. Köşelere sıkıştırın. Yeni yeni oyunlara kalkın. Kesin yeğlememi yaptım ben. Sizin yanınızda olmayacağım. Yanlarında olmanı isteyen kim? Sokarlar mı yanlarına? Enayi bir ulak gibi kullanmaya bakarlar. Evet, akıllarınca. Gardiyanlardan gizli ben Levent'e... Yurdagül kadının yanından kalkmış geliyordu ki... ...kendi yaşlarında öğrenciye benzer gençten biri kesti yolunu. Ayaküstü konuşmaya başladılar. Pek uzakta değildiler. Salonun uğultusu olmasa duyabilirdi. Öyle merak ediyordu ki... ...bir ara pek belli etmeden ona baktılar gibi. Sonra bir yaşlı adam yaklaşıp katıldı konuşmalarına. Köşedeki yerinden kalkıp yaklaşan bir kadın daha. Yurdagül'ü dinliyorlardı daha çok. Pek uzamadı. Konuşma sonuca varmış gibi ayrıldılar. Yurdagül gelip yerine oturdu. Bekletmeden aldı. O benle Gürbüz'ün annesi Makbule Hanım dedi. Karşıda oturan kadın olmalı. Çocukların ikisi de çok ağır işkence gördüler. Ruhsal çöküntü geçiriyordu Gürbüz. Hastaneye götürmüşler güya. Bir hücrede zincirliymiş. Uzaktan göstermişler şöyle. Dilekçe vermiş. O ben de hasta. Ciğerinde leke varmış. Kaburgaları kırık. Kızın kırık dökük anlattıklarını, vurgulamasını ayrıca acılatmasına gerek olmadığının bilinciyle konuştuğu öyle belliydi ki, kanıksamaktan öte gördüklerini ustaca kullanmasını biliyor, etkiliyordu. Etkilenme istersen. İki oğlu da gitmiş kadıncağızın elinden. Yalnız burası mı? Dünya acılarla dolu. Oğlum da ölümü bekliyor. Şurada benim beklemem daha mı az acı? Kimseler için dertlenecek durumda değilim. Sorunlar öyle çok ki dedi Yurdagül. Herkese söz anlatmak da ayrı bir sorun. Niye demişti bunu? Bu soruyu bekliyormuş gibi ekledim. Akşam Kabakoz'dan, hastaneden gelen çocukları kötü dövmüşler koğuşlara sokarlarken. Toplu dilekçe verilmiş. Sanki bir işe yarayacak. İmza toplayacakmışız da. Niye dövmüşler? Yurdagül dönüp biraz şaşkın baktı. Bir neden mi gerekli dedi. Sonra biraz da alaylı bir tonda bağışlayın ama dedi. Olan biteni siz daha tam kavrayamamış gibisiniz. Türkiye'deki savaş burada da sürüyor. Her şeye ayrı bir neden ararsanız. Sustu. Doğruydu belki de. Bir savaş başlatmış bunlar. Yürütsünler. Savaş başladı mı durur mu? İstemeyenlere de sıçrar. Savaşı başlatmayacaktınız. Yurdakil döndü, gözlerini bir iki sinirle kırpıştırdıktan sonra dikti üstüne, çakılmış gibi bir bakışla, savaşı biz mi başlattık dedi. Siz Türkiye'de yaşamıyorsunuz galiba. Döndürdü başını. Kızgınlıkla ağır bir şeyler demekten kendini zorla alıyor gibiydi. Kısık bir sesle, biz adını koyduk belki dedi, gençleri öldürmeye başlayan onlar. Hemen açıklama gereği duymuştu, yakınmıyorum dedi. Yıllar yılıdır sürüp gidiyor savaş, halk başka türlü uyanmaz, elinden geleni yapacak herkes. Yanlış nedenlere takılıp kalmak en tehlikelisi. Yanlış sonuçlara varılıyor sonra. Gene istemediği olacak, bir iki söz daha etse tuzağına düşecekti şu kızım. Bunlarla tartışılmaz. Neredendi şimdi? 30 yıl öncesinden sesler derinden çınlamaya başlamıştı kulağında. Gizli gizli marş söyledikleri günler. Hayat denilen kavgaya düştük, demir adımlarla yürüyoruz. Biz bu karanlık yolun sonunda doğacak yıldızı görüyoruz. Fabrikalarda biz, tarlalarda biziz, biziz hayatı yaratan. Acı bir gülümsemeyle gözlerini dikmişti kıza. Kavgada demir adımlarla siz de yürüyün bakalım. Acı tatlı anılarla gizliden de olsa sürüp gidiyor demek. Tam unutamıyor insan. İçindeki sesin yavaşça çözülüp dağılmasıyla bir yeri boşalmış gibi kaldı. Kendi sesini de yitirmişti. Bağırıp çağırmak, kovmak istiyordu şu kızı. Burgun yemiş istenciyle dona kalmıştı ortada. Demir adımlarla biziz, fabrikalarda, doğacak yıldızı yaratan, hırtık pırtık sesler. Bir de o pis komiser karşısında parmağını uzatmış, deli bunlar. Söylemek istemiyorum. Leventleri geçen hafta bayıltıncaya dek dövmüşler, nedeni mi? Hazır ola geçmemişler. Uyanması için suratında patlamış tokat gibiydi Hürdegül'ün çekingence mırıldanarak söylediği sözler. Nedeni diyorsunuz? Hayır demiyorum, hiçbir şey demiyorum. Bayıltıncaya dek dövmüşler Leventlerimi. Leventler kim? Levent içeride bir ler ekiyle duvarın ardındakileri çoğaltıp benim yalnızlığımı taşınamaza çevirdi mi iyice mutlu olacak bu kız. Hem de bayıltıncaya dek. Hazır ola geçeceğiz demek. Acımasızca dövülüp kanlar içinde yerlere yıkılmış Levent'i görmüştü. Hangi filmdeydi? Kalın topuklu asker çizmelerinin amorsunda patlamış dudakları, kan çeşmesi burnu, şiş göz kapaklarıyla yakın yüz çekimi Levent'in. Sindirecekler akıllarınca. Yurdakülü duymamış gibiydi. Bayıltıncaya dek. Sonra peki, kötü film bu. Sonunda o yerdeki adam kalkıp tek tek öcünü alacaktır. Ya da yakınlarından biri. Levent şimdi ne yapıyor acaba? Ezikleri, şişleri, yaralarıyla. Sonra da asacaklar. Ne sıcak burası. Uzun süren sessizliği kendince yorumlamış olmalıydı Yurdagül. Ürkütmekten çekinir gibi gene yavaş sesle, belki biz de katılacağız dedi. Açlık grevi tek silahımız. En güçlü dilekçeniz belki de. Sözü buraya getireceği belliydi bu kızın. Oyun değil belki de ama istedikleri sürüp gitmesi savaşın. Bizleri de alacaklar yanlarına. Ne kadar çok kişi katılır da burada da topluca açlık grevi cezaevi kapılarında dilekçe gibi kurnaz bunlar. İşte adam da geliyor. Koridorda görevli subaylardan biriydi gelen. Gözlerini üstüne dikerek yaklaştı. Dalgın önüne bakan Yurdagül'ün koluna dokundu. Başıyla koridoru göstererek seni komutan istiyor dedi. Bir anlık şaşkınlıktan sonra hemen toplanıp kalktı Yurdagül. Yürüyen adamın peşinden giderken dönüp paketleri gösterdi. Çamaşırları biliyorsunuz dedi. Yanıt beklemeden astsubayın peşi sıra yürüdü. Niye söylemişti çamaşırları? Dönmeyecek miydi? Doğruca gelip çağrıldığına göre astsubay bunu tanıyor demek. Salonun uğultulu kalabalığında kız sessizce astsubayın peşi sıra koridora dalarken bir yerlerden kalkan kızda olanlı gençten birileri de koridora doğru mu gittiler? Kuruntu belki de. İstediğince serin kanlı olmaya çalış, ürkü bastırıyor. Niye çağırdılar bu kızı? O da kalkıp gitti hiçbir şey söylemeden. Çamaşırları söyledi ya. Dönmeyeceğini biliyor demek. Gözlüyorlardı. Konuşmalarımızı da dinlediler belki. Öyle aygıtlar varmış ki. Beni de çağırırlar belki. Çağırsınlar. Ne dedim ki? Kıza bir şey yaparlar mı şimdi? Sindirecekler akıllarınca değil mi? Sindiremezler mi? Kaç kişiyi sindiremezler şu salonda? Sindiremezlerse bir şey mi olacak? Bunlar da olmayacaktı sana göre çeyrek yüzyıl önce. İste isteme. Bir gün gelip bu ülkede de böyle şeyler olacağını inanıyor muydun? Biz de katılacağız açlık grevine. Doğru mu Levent'i acımasızca dövdükleri? Niye söylemek istememiş önce? Bu incelik yakışıyor mu şimdi bu kıza? Duygularımı sömürmek istemediğini anlaştırdı. Leventleri dövmüşler, Levent'i değil. Levent'i değil, Leventleri düşüneceğim. Asıl duygu sömürüsü bu. Gidip baksan mı şu kızı niye çağırmışlar? Ne diye soracağım. Neyse oluyorsun diyecekler. Oğlumun... Hazır ola geçmemiş. Beni de sille tokat çeksinler içeri. Demek ki korkuyorum ben aslında. Utanılası bir şeye de değil korkma. Bu canavarlık ortamında nasıl korkmazdın? Öyle değil. Seninki yılgınlık. Evet yılgınlık. Ne yapayım? Benim gücüm bu kadar. Bunlar yılmadan sonuna kadar götürsünler görelim. Kapılar bir açılsın. Bu keskin devrimcilerin 10 yıla varmadan kaçta kaçı kalacak bakalım. İnsanlar böyle. Sen kapı açılmadan yıkılmıştın. Umarsızlıkla salona baktın. Kendisiyle takışmakla bir yere varamayacağını biliyordu. İleride kanepede dalgın oturan iki oğlunun derdindeki yaşlı kadına çok uzak buluyordu kendini. Şu salonda kime yakın buluyordu ki? Salonun dışında koca ülkede koskoca yer yuvarlandı peki. Kişi yalnızdır. Sanatın ana kaynağı da bu yalnızlığımız değil mi? Önce tek kişiyiz. Benim şu salonda olduğum gibi. Etine kızgın demir vurulan adamın acısını ne denli paylaşabiliriz? Yaşama da, ölüme de tek başımıza bağımlıyız. Ölürken de tek kişiyiz, yaşarken de. Bu kalabalık uğultulu salonda öyle iyi duyumsuyorum ki bunu. Çentiklerle dolu iç yapısıyla kuytuya büzülmüş, ürkek, yabansı bakıyordu her şeye. Yurdagül'ün gizemli çağrılışı, bir de şu kanepede yanı sıra duran paketler olmasa, oğlunu takıntılı bekleyişi bile yalnızlığının bir parçasıydı sadece. Bu iki küçük paketle kız ilmekler atmış, çekip gitmişti sonra da. Kara bir şimşek çaktı birden. Paketlerde ne olduğunu biliyor muydu? Ya içlerinde kızın kim olduğunu bile bilmiyordu. Açıp baksa mıydı? Daha kötüsü saklanmış şeyler geçerse eline. Ya kız açarken dönerdi. Paketleri bırakarak kalkıp uzaklaşmak geldi birden. O da yapılacak şey değil. Utanır gibi oldu ürkekliğinden. Zil etmezse kurmacalar içinde çöküp gitmekti bu. Uzandı. Usulca yokladı paketleri. Yumuşacıktı. Gizli bir şey yapmıştı sanki. Çevresine bakınırsa göze batacaktı. Niye yaptığını bilmeden kalktı, yürüdü, karlı yollara baktı pencereden. Ara sıra geçen araçlarla görünüp kayboluveren kuşlar olmasa, karla donup kalmış gibiydi bütün devinim. Ak karların ortasında, taşıtların kirli çizgiye dönüştürdüğü yolda çok uzaktan biri geliyordu. Tek sürekli devinim şu kımıl kımıl gelen kişi, upuzun dolu yürüyüp bitirecek. Bitirecek de ne olacak? Salona dönüp baktı. Yanında küçük kız çocuğu bir kadın oturmuştu yerine. Paketler yanda duruyordu. Koridor gelen gidenlerle dolu, Yurdagül yok. Bakıp kaldı bir süre. Nasıl istiyordu kızın görünü vermesini? Bir sürü şey çözümlerini verecekti sanki. Demin ki yerine oturan kadın, kara gözleri fıldır fıldır kız çocuğunun mızıldanmasını sinirli itelemeyle bastırdı. Hince çağıracaklar dedi. Şimdi çağırmasalar, Yurdagül gelsin bakalım neymiş. Karşıki yaşlı kadın ne hanımdı, o da kalkmış. Onu da mı götürdüler bir yerlere? Necati Döldül! İrkildi birden. Ortalığı çınlatan sesle sessizlik çökmüştü salona. Bir erdi bağıran. Ufak tefek gençten biri yürüdü, yanından geçti. Asker yineledi bağırmasını. Evet, buradayım. Dönüp baktı er. Komutana dedi, seni istiyor. Salonda ısı daha da düşmüştü sanki. Çağrılan gençten adam, erin peşi sıra koridora girip kayboldu. Mırıltılarla yeniden kımıldadı salon. Yerlerinden kalkan birileri koridora doğru gittiler. O da bitti. Eski beklenti başladı gene. Niye çağırır komutan? Düştüğü gerilimden kurtulma çabasıyla ağır ağır gidip paketleri kaldırdı, kucağına alıp oturdu. Artık ayrılamazdı bu paketlerden. Levent'e pantolon, çamaşır filan. Kaldırıp kucağından yine bıraktı eski yerini. Şu kız gelse bir. Demin çağrılan gençten adam bir odanın kapısı önünde göründü, koridorda. Elindeki bir kağıdı inceleyerek girdi salona, yürüdü. Yanından geçerken yan gözle baktı adamın elindeki kağıdı. Renkli yazılar, imzalar, mühürler, dilekçe belki. Kulak verdi. Adam biraz gerisinde durmuş, birilerine sinirli sinirli açıklıyordu. Tam 4 ay önce başvurusu varmış kardeşinin koğuşta gardiyanlarca alınmış bilmem nesi için. Sözcük ilaç adı olmalıydı. Onun bulunamadığını bildiriyorlarmış. Kaygılı bir kadın sesi, ben de sandım ki, dedi. Sonra birden alçalttı sesini, fısıldamaya başladı. Duyulmuyordu ne dedi. Evet, hep böyle oluyor. Biz de sanıyoruz ki. Korkularımızın temeli, bir türlü kurtulamadığımız bu sanılar. Çoğu kez yakıştırmalarla, yalan yanlış yorumlarla bir yerlere öyle umutsuzca kıstırıyoruz ki kendimizi, düşmanlarımız beceremez. Kim bizi bu çöküntüye düşüren, düşmanlarımız kim? Düşman bellediklerimizle dost bildiklerimizin ayrımı nerede başlıyor, hiç mi ortak yanları yok? Su bir kez bulandı mı, kolay durulmuyor. Yaşamın durmadan akıp giden devinimli, kaygan yolunda durulmasını beklemeye vakit mi var? Sıramız geldi işte, evet. Levantilerin kovuşu başlamıştı. Yüreğinde bir sıkışma vardı. Yandaki paketlere baktı ne yapacağını bilemeden. Kalktı, dikelip durdu bir süre. Koridora baktı. Yurdebil yoktu görünürde. Eğildi, yavaşça paketleri aldı. Görüş masasının çevresine toplanmış kalabalığa doğru yürüdü ağır ağır. İki. İkinci görüşme. Minibüsten inince doğru gene bu kahveye gelmiş, hemen 3 gecelik uykusuzlukla bir daha kalkamayacakmış gibi çöküp kalmıştı sandalyeye. 4 ay kadar önce de oturduğu cam önündeki masadan yola, koşturarak geçen kimi asker taşıt araçlarına, kır ortasında dizili çetin kışla yapılarına, karşıda yolun kıyısındaki sundurmalı barakaya, önünde toplanıp bekleşen görüşmecilere, kapıdaki nöbetçiye, tek tük dolanan askerlere baktı. Çevre karlardan soyunmuştu, gene de daha soğuk, daha ağır her şey. Levent artık idam hükümlüsüydü. 3 gün önce avukatın telefonla bildirdiği, ertesi gün gazetelerde çıkan haberle sanki hiç beklemiyormuş gibi vurgun yemişe dönünce İstanbul'a gününde görüşmeye gelmek, Levent'i görmek tek düşüncesi olmuştu. 3 ayı bulan görüşme boykotu geçen hafta bitmişti. İlk görüşmeden hemen sonra dış geziye çıkmış, 20 gün kadar süren İtalya gezisiyle birlikte 4 aya yakın dolaşmıştı çeşitli Avrupa ülkelerinde. Müzeler, sanat galerileri, sergiler, gene müzeler, birkaç konferans ama hepsi de yüreğinin bir yanına saplı duran ağlı bir dikenin dinmeyen acısıyla birlikte. Birkaç kez telefonla Levent'in avukatını aramış, durumu izlemeye çalışmıştı. Duruşma sürüp gidiyordu, yeni bir şey yoktu. Levent'le 5 dakikalık görüşmesi gezdiği her yerde bir an bile ayrılmaksızın yanı başındaydı. Havada dolanıp durmuş 3-5 sözcük, nasılsın, bir isteğin var mı, yapabileceğim bir şey, sağlığın iyi mi? Camın ötesindeki soluk yüzü, görkemli görüntüsü, beklenmedik bir biçimde çakıveren ışıltılı bakışıyla neresi bana benziyor bu adamın diye arayıp durmuştu. Karşısında 3 alır gibi bakan doktor hanımdı. Kimi böyle bakar bunların? Yanıtları da isteksizce söylenmiş 1-2 söz, bir baş sallaması, nasıl yorumlayacağını bilemediğim bir gülümseme. İçine oturan asıl acı da Yurdagül'ün verdiği görevi, biçimini kollayıp sesindeki titremeyi de bastırmaya çalışarak yerine getirdiği andaki tepkisiydi. Hiç kuşkusu yoktu. Levent'in gülümsemesi de alaylıydı, yanıtı da. Biliyoruz demişti, duyduk. Sağmacılardaki grevi bildirmek sana mı kaldı demek istiyordu uzaktan bakışıyla. Gene de oğlunu kucaklamak özlemiyle içi titremişti. Yurdagül'ün gönderdiği paketi söyleyince fısıldar gibi deyiverdiği sağ olun sözcüğünden önce duraksamasını nasıl yorumlamak gerektiğini de uzun süre düşünüp durmuş, anlamlı anlamsız bir sürü yakıştırma dolanıp durmuştu kafasında. Belki de çok seviyordu kızı. Bir şeyler sorup öğrenmek isteğini bastırmıştı o bir anlık duraksamada. İyi ki sormamıştı. Yurdagül'ü çağırdılar, dönmedi bir daha mı diyecekti. Acımasızca dövdüklerini söylemişti o kız. Hiç öyle görünmüyordu.